Ayrım 32, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 353. 55. Bölüm. Strum kendine hakim olmak, tek bir sert sözlememek niyetiyle Shishakov'un odasına girdi. Öfkelenmenin ve Strum'un ve çalışmasının bürokrat bir akademi üyesinin kafasında en kötü, en sonuncu sıralardan birinde bulunmasına gücenmenin ne kadar aptalca bir şey olduğunu farkındaydı. Ama Strum, Shishakov'un yüzünü görür görmez engelleyemediği bir öfkeye kapıldı. ''Alexey Alexeyevich'' dedi Strum, ''hani zorla güzellik olmaz derler ya, cihazın montajıyla bir kez bile ilgilenmediniz.'' Shishakov gönül alıcı bir şekilde şöyle dedi, ''en yakın zamanda mutlaka yanınıza geleceğim.'' Şef ziyaretiyle Strum'u mutlu etmeyi gönül alıcı bir şekilde vaat etmişti. Shishakov ekledi, ''Genel anlamda yönetimin tüm gereksinimlerinize yeterince önem verdiğini düşünüyorum.''
''Özellikle de personel dairesi.''
Shishakov tamamen barışçı bir ses tonuyla, ''Personel dairesi size nasıl engel oluyor?'' diye sordu. ''Laboratuvar yöneticileri arasında böyle bir açıklama yapan ilk kişi sizsiniz.''
''Vice papiri kazandan getirtme çabalarım boşa gidiyor Alexey Alexeyevich.'' Nükleer fotoğraf konusunda yeri doldurulmaz bir uzmandır o. Loşakova'nın işten çıkarılmasına kesinlikle karşı çıkıyorum. Mükemmel bir elemandır, mükemmel bir insandır kendisi. Loşakova nasıl işten çıkarılabilir aklım almıyor. Bu gaddarca bir şey. Ve sonuncusu, yarışmaya katılan asistan Landesman'ın atamasının onaylanmasını rica ediyorum. Landesman yetenekli bir delikanlı. Yine de laboratuvarımızın önemini yeterince bilmiyorsunuz. Aksi takdirde bu tür konuşmalara zaman harcamamız gerekmezdi.
Bu konuşmalara ben de zaman harcıyorum dedi Shishakov. Strum öfkesini ifade etmesine engel olan Shishakov'un barışçı ses tonuyla konuşmayı bırakmasına sevinerek,
hiç hoşuma gitmeyen bir şey bu tartışmaların özellikle Yahudi soyadlı insanların çevresinde ortaya çıkması dedi.
Demek öyle dedi Alexey Alexeyevich ve barıştan savaşa geçti.
Viktor Pavlovich dedi, enstitünün önünde sorumluluk gerektiren görevler var. Size bu görevlerin ne kadar zor bir dönemde önümüze konduğunu söylememe gerek yok. Laboratuvarınızın şu anda bu görevleri tam olarak yerine getiremediğini sanıyorum. Elbette ki ilginç ama bir o kadar da tartışmalı olan çalışmanız çevresinde aşırı bir gürültü koparıldı.
Sesine ciddi bir ton vererek şöyle devam etti.
Bu bir tek benim görüşüm değil. Arkadaşlar bu gürültünün bilim adamlarını yanlış yönlendirdiğini düşünüyorlar. Dün bu konuda benimle ayrıntılı şekilde konuştular. Sizin çıkardığınız sonuçlar üzerinde düşünmeniz gerektiği, bu sonuçların maddenin yapısıyla ilgili materyalist düşüncelere ters düştüğü, bu konuda bizzat sizin konuşmanız gerektiği görüşü belirtildi. Düşünceleri benim açımdan anlaşılmaz olan bazı insanların tartışmalı teorileri tam da bütün gücümüzü savaşın ileri sürdüğü görevlere yöneltmek zorunda olduğumuz bir dönemde bilimin genel eğilimi olarak ilan etmekte çıkarları var. Bunların hepsi son derece ciddidir. Siz ise gelmiş Loşakova diye biri için tuhaf taleplerde bulunuyorsunuz. Affedersiniz ama Loşakova'nın Yahudi soyadı olduğunu hiç bilmiyordum.
Strum Shishakov'u dinlerken sinirlenmişti. Hiç kimse onun çalışmasıyla ilgili düşmanca tavrını gözlerinin içine bakarak açık açık söylemiyordu. Şimdi ilk kez bunu bir akademi üyesinden, çalıştığı enstitünün yöneticisinden duyuyordu. Ve artık sonuçlarından korkmaksızın düşündüğü ve bu yüzden de hiçbir şekilde söylememesi gereken her şeyi söyledi. Fiziğin felsefeyle doğrulanıp doğrulanmamakla bir ilgisinin, işinin olmadığını söyledi. Matematiksel sonuçların mantığının Engels ve Lenin'in mantığından daha güçlü olduğunu ve MK bilim şubesinden Badi'nin fizik ve matematiği Lenin'in görüşlerine değil, Lenin'in görüşlerini matematiğe ve fiziğe uygun hale getirmesini söyledi. Dar çıkarcılığın kimin tarafından ortaya konmuş olursa olsun, hatta Tanrı tarafından ortaya konmuş bile olsa bilimi öldürdüğünü, ancak büyük bir teorinin büyük bir pratik doğuracağını söyledi. En önemli teknik sorunların, teknik sorunlar dışındaki sorunların da 20. yüzyılda nükleer süreçler teorisiyle bağlantılı olarak çözüleceğinden emindi.
Eğer Şişakov'un adlarını kendisine vermediği o arkadaşlar onun konuşmasını gerekli görüyorlarsa işte tam bu ruhla seve seve konuşabilirdi.
Yahudi soyadı taşıyan insanlar meselesine gelince Alexey Alexeyevich dedi Ström. Eğer siz gerçek bir Rus aydınıysanız bu işi şakayla geçiştirmemeniz gerekir. Ricalarımı geri çevirmeniz halinde derhal enstitüden ayrılmak zorunda kalacağım. Bu şekilde çalışamam.
Soluklandı, Şişakov'a baktı, bir an düşündü ve şöyle dedi. Bu koşullarda çalışmam çok zor. Sadece bir fizikçi değilim, aynı zamanda da bir insanım. Benden yardım etmemi ve haksızlıklara karşı korumamı bekleyen insanların karşısında utanıyorum.
Şimdi bu koşullarda çalışmam çok zor demişti sadece. Derhal işten ayrılmakla ilgili sözleri ikinci kez tekrarlamayı Barut'u yetmemişti. Ström Şişakov'un yüzünden bu yumuşatılmış formülü fark ettiğini anladı. Belki de sırf bu yüzden Şişakov ısrar ediyordu.
Ultimatum diliyle konuşmaya devam etmemizin bir anlamı yok. Elbette isteklerinizi göz önüne almak zorundayım.
Tuhaf, aynı zamanda hem kederli hem de sevinçli bir duygu gün boyu Ström'ü bırakmadı. Laboratuvardaki cihazlar, montajı sona yaklaşan yeni cihaz, ona yaşamının, beyninin, bedeninin bir parçası gibi geliyordu. Onlardan ayrı nasıl yaşayabilirdi? Müdüre söylediği o saçma sapan sözleri anımsamak korkunçtu. Bir yandan da kendini güçlü hissediyordu. Acizliği aynı zamanda gücüydü. Ama Moskova'ya döndükten sonra bilimsel zafere ulaştığı günlerde böyle bir konuşma yapması gerekeceğini düşünebilir miydi? Şişakov'la çatışmasını hiç kimse bilemezdi. Ama iş arkadaşları bugün ona karşı çok içten davranıyorlar gibi geliyordu. Anna Stepanovna elini tutup sıktı. Viktor Pavlovich, size teşekkür etmek istemiyorum ama sizin siz olduğunuzu biliyorum dedi Anna Stepanovna.
Ström heyecanlı ve mutlu denilebilecek bir halde hiç konuşmadan Anna Stepanovna'nın yanında duruyordu.
Anneciğim, anneciğim diye düşündü birden. Görüyorsun, görüyorsun.
Eve giderken karısına hiçbir şey söylememeye karar verdi. Ama başından geçen her şeyi karısıyla paylaşma alışkanlığını yenemedi. Ve antrede paltosunu çıkarırken enstitüden ayrılacağım Lyudmila dedi.
Lyudmila Nikolayevna allak bullak oldu, üzüldü. Ancak kocasının hoşuna gitmeyecek şu sözler döküldü hemen dilinden.
Sanki Lomonosov ya da Mendeleyev'miş gibi davranıyorsun. İşten ayrılırsın, senin yerine Sokolov ya da Markov geçer dedi, elindeki dikişten kafasını kaldırarak. Senin Landesman'da varsın cepheye gitsin, yoksa peşin fikirli insanların kafasında gerçekten de savunma enstitüsünde Yahudi Yahudi'ye iş buluyor diye bir düşünce oluşacak.
Tamam, tamam, yeter dedi Ström, itiraz etmeli Yudichka, insaf et. Nekrasov'un zavallıcık şan şöhret mabedine düşeceğini umuyordu. Hastaneye düşünce sevindi dediğini anımsıyor musun? Ben de yediğim ekmeği hak ettiğimi sanıyordum. Oysa benden günahlarımı, sapkınlıklarımı herkesin içinde itiraf etmemi istiyorlar.
Hayır, sen sadece itiraf etmeyi düşün diyorlar. Saçmalık mı? Ve beni oy birliğiyle ödüle aday gösteriyorlar. Üniversite öğrencileri beni arıyorlar. Bütün bunlar Buddy'nin başının altından çıkıyor. Bununla birlikte tamamen Buddy'nin işi de değil. Satko beni sevmiyor.
Lyudmila Nikolayevna kocasının yanına geldi, kravatını düzeltti, ceketinin eteğini çekiştirdi.
Herhalde yemek yememişsin, çok solgun görünüyorsun dedi.
Canım yemek istemiyor.
Sen yağlı ekmek yerken ben de yemeği ısıtayım.
Sonra bir bardağa kalp ilacını damlattı.
''Şunu iç, görünüşünü beğenmedim, uzat elini, nabzına bakayım.'' dedi.
Mutfağa gittiler, Ström ekmek yiyor, Nadia'nın gaz sayacına taktığı aynaya bakıyordu.
''Ne kadar garip.'' dedi, ''100 katlı anketler doldurmak, bugün işittiklerimi işitmek zorunda kalacağım, kazandayken aklıma gelir miydi?''
''Ne büyük bir güç, devlet ve insan, bir bakıyorsun tepeye çıkarıyor, bir bakıyorsun kolayca uçuruma atıveriyor.''
Fitya, seninle Nadia hakkında konuşmak istiyorum dedi Lyudmila Nikolayevna. Neredeyse her gün sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra eve dönüyor.
Bunu geçen gün de söylemiştin bana dedi Ström.
Söylediğimi hatırlıyorum. Dün akşam şans eseri pencerenin yanına gitmiştim. Karartma perdesini çektim ve ne göreyim? Nadia bir askerle birlikte geliyor. Moloko mağazasının yanında durdular ve Nadia o askerle öpüşmeye başladı.
Ne diyorsun dedi Viktor Pavlovich ve şaşkınlıktan ağzındaki ekmeği çiğnemeye ara verdi.
Nadia bir askerle öpüşüyordu. Şıtrum birkaç saniye hiçbir şey demeden oturdu, sonra gülmeye başladı. Belki de bir tek bu akıllara durgunluk veren haber onu ağır düşüncelerden uzaklaştırabilir, kaygılarından kurtarabilirdi. Bir an göz göze geldiler ve Lyudmila Nikolayevna da hiç beklemediği bir şekilde gülmeye başladı. O anda aralarında yaşamın ancak ender anlarında olabilecek, sözün ve düşüncenin gerekli olmadığı tam bir karşılıklı anlayış doğmuştu. Şıtrum'un son derece yersiz bir şekilde söylediği şu sözler bile Lyudmila Nikolayevna için sürpriz olmadı.
Mila, Mila kabul et ama Şişakov'la takışmakta haklı değil miyim?
Düşüncelerin basit akışı böyleydi ama bu akışı anlamak artık o kadar basit bir iş değildi. Geçmiş yaşamla, Tolya ve Anna Semyonovna'nın yazgısıyla, savaşın ve yaşlılığın kaçınılmaz bir biçimde yaşamı bozduğuna, insanın ne kadar şöhret ve zenginlik elde ederse etsin yaşlanıp öleceğine, onun yerine genç çocukların geleceğine ve belki de en önemli şeyin bu yaşamı onurlu bir biçimde geçirmek olduğuna ilişkin düşünce bu noktada bir araya gelmişti. Ve Şutrum karısına soruyordu.
Doğru söyle, haklı değil miyim?
Lyudmila Nikolayevna olumsuz anlamda başını salladı. Birlikte geçen onlarca yıl aynı zamanda insanları da birbirinden ayırabiliyordu.
Biliyor musun Lyuda dedi Şıtrum uzlaşmacı bir tavırla. Yaşamda haklı olan insanlar genellikle nasıl davranacaklarını bilemezler. Tepeleri atar, kabalık, patavatsızlık ve sabırsızlık ederler. Ve işte de evde de bütün anlaşmazlıklarda genellikle onlar suçlanırlar. Haksız olanlar, hakaret edenler ise nasıl davranacaklarını bilirler. Mantıklıdırlar, sakindirler, naziktirler, her zaman haklı görünürler.
Nadia saat 11'de geldi. Anahtar sesini duyan Lyudmila Nikolayevna kocasına onunla konuş dedi.
Senin konuşman daha iyi olur, ben beceremem dediği halde Nadia burnu kızarık, saçları dağınık bir halde yemek odasına girdiğinde Viktor Pavlovich, ''Ana kapının önünde kiminle öpüşüyorsun?'' dedi.
Nadia kaçmaya hazırlanır gibi birden çevresine bir göz attı, ağzı yarı açık bir halde babasına bakıyordu. Bir saniye sonra omuz silkli ve umursamaz bir şekilde,
''Andriyusha Lomov, şu anda askeri okulda okuyor.'' dedi.
Nadia'nın kendinden emin ses tonuna şaşırmış olan Ström,
onunla evlenmek niyetinde misin?'' diye sordu.
Karısının Nadia'yı görüp görmediğine bir göz attı. Nadia yetişkin biri gibi gözlerini kısıp sinirli bir şekilde sözcükleri savuruyordu.
''Evlenmek mi?'' diye sordu. Bu sözcük kızıyla ilgili olunca Şutrum'u şaşırtmıştı. ''Olabilir, evlenebilirim. Sonra belki de evlenmem, henüz kesin karar vermedim.'' diye ekledi.
Bu arada hiç konuşmayan Lyudmila Nikolayevna, ''Nadia, Mayka'nın babası ve ders yalanını niye uydurdun?'' diye sordu. ''Ben anneme hiçbir zaman yalan söylemezdim.'' Şıtrum Lyudmila'ya kur yaptığı sıralarda onun randevuya gelirken, ''Tolya'yı anneme bıraktım, kütüphaneye gidiyorum diye bir yalan uydurdum.'' dediğini anımsadı. Birden çocuk haline geri dönen Nadia ağlamaklı ve hırçın bir sesle, ''Arkamdan ispiyonculuk etmek güzel bir şey mi? Senin annen de senin arkandan ispiyonculuk ediyor muydu?'' diye bağırdı.
Şıtrum çıldırmış gibi bağırdı. ''Annene terbiyesizlik etmeye kalkma aptal şey!''
Nadia sıkıntıyla ve sabırla babasına bakıyordu. ''Demek öyle. Nadejda Viktorovna demek genç albayla evlenmeye ya da metresi olmaya karar vermediniz henüz öyle mi?''
''Hayır henüz karar vermedim. İkincisi albay değil o.'' diye karşılık verdi Nadia.
Kızının dudakları asker kaputlu bir delikanlıyı öpebilir miydi? Bu küçük kıza Nadia'ya, bu komik, zeki, küçük budalaya aşık olunabilir, bir köpek yavrusununkini andıran gözlerinin içine bakılabilir miydi? Ama bu ezeli bir hikaye değil miydi zaten? Lyudmila Nikolayevna Nadia'nın kızacağını, yanıt vermekten kaçınacağını anladığı için hiçbir şey söylemiyordu.
yalnız kaldıkları bir sırada kızının saçlarını okşadığında Nadia'nın nedendir bilinmez hıçkıra hıçkıra ağlayacağını, kendisinin de kızına yine nedendir bilinmez çok acıyacağını, zaten sonuçta bir genç kızın bir delikanlıyla öpüşmesinde o kadar korkunç bir şey olmadığını biliyordu. Nadia şu Lomov'la ilgili her şeyi ona anlatacak, kendisi de kızının saçlarını okşayacak ve ilk öpüşmesini anımsayacak Tolya'yı düşünecekti. Zaten yaşamda olup biten her şeyi Tolya'ya bağlıyordu. Tolya yoktu. Savaş uçurumunun kıyısında bir genç kızın aşkı ne kadar hüzünlüydü. Tolya, Tolya. Viktor Pavlovich ise bir baba olarak endişeye kapılmış bağırıp çağırıyordu. ''Nerede çalışıyor bu herif?'' diye soruyordu Şıtrım. ''Gidip komutanıyla konuşayım da sümüklü kızların peşinde koşmanın ne demek olduğunu göstersin ona.'' Nadia susuyordu. Onun mağrurluğundan etkilenen Şıtrım da elinde olmadan bir an sustu. Sonra ''Niye bana Amip'ten daha üstün bir varlıkmışım gibi bakıyorsun?'' diye sordu. Nadia'nın bakışı garip bir şekilde bugün Şişakov'la yaptığı konuşmayı anımsatıyordu. Sakin ve kendinden emin Alexey Alexeyevich de Şutrum'a devlet ve akademi yüceliğinin doruğundan bakıyordu. Şişakov'un parlak gözlerinin bakışları altında Şutrum, bütün protestolarının, ultimatomlarının, galeyanlarının boş olduğunu içgüdüsel olarak hissediyordu. Devlet düzeninin gücü bir bazalt kitlesi gibi yükseliyordu ve Şişakov Şutrum'un bu bazaltı yerinden oynatamayan cılız çabalarına sakin bir kayıtsızlıkla bakıyordu. Tuhaftı ama şu anda karşısında duran küçük kız onun anlamsız bir şekilde heyecanlanarak ve sinirlenerek olmayacak bir şeyi gerçekleştirmek, yaşamın akışını durdurmak istediğini anlıyordu sanki. Gece ise Şutrum enstitüyle ilişkisini keserek yaşamını mahvetmiş olacağını düşünüyordu. Enstitüden ayrılmasına siyasi bir anlam verecekler, onun hastalıklı muhalif düşüncelerin kaynağı olduğunu söyleyeceklerdi. Üstelik savaş varken ve enstitü Stalin'in iltifatını kazanmışken, üstelik bir de şu korkunç anket varken, sonra Şişakov'la yaptığı çılgınca konuşma, sonra kazandaki konuşmalar, Madyarov, ve birden öyle bir korkuya kapıldı ki Şişakov'a bir özür mektubu yazmak ve bugünkü olayların hepsini silip yok etmek istedi. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 362.